Ayrım 17. Gemide İsyan. Jack London. Sayfa 204. Günler akıp gidiyordu. Bitip tükenmeyen karanlıklardan sonra şöyle bir gelip giden alacakaranlığa gün denirse tabii. Güneşi görmeyeli bir hafta olmuştu tam. Bu karanlık fırtınalı su yüzeyinde karardamadan biliyorduk nerede olduğumuzu. Günlerden bir gün burnun güneyine 100 mil kadar yaklaşmıştık galiba. Buna diyecek yoktu hani. Ne ki güneybatıdan yeniden bir fırtına patlak verdi. Hem küçük gabya yelkenini yırttı, hem de o daha yepyeni olan kırlangıç yelkenini koparıp attı. Bir de ne görelim, o geberesi Devletler Adası'na kadar sürüklenmemiş miyiz gerisin geri? Denizcilik bilgileri kitabında var mı yok mu hep batıya doğru yol alın diyordu ya, laftı bunlar hep, kolaydı söylemesi. O güç kuvvet yetmeyen batı rüzgarı hazretleri istemeyince korkunç bir güç doğuya doğru sürükleyiveriyordu gemiyi. Soğuk gitgide artıyor, karla birlikte fırtına başlıyordu. Gerek büyük salonda gerek kamerada ışıklar yanıktı hep. Bay Pike o sevgili fonografını, Margaret piyanosunu açmaz olmuşlardı artık. Genç kız vücudundaki oraya buraya çarpmaktan olmuş çürüklerden yakınıyordu durmadan. Kaptan West'in kamerasının kapısına çarptığımdan beri omzumun ağrısından duramıyordum ben de. Vada'yla baş kamera topallayıp duruyorlardı. Benim tek sığındığım yer yatağımdı. Kutuları, yastıkları dört yanıma diziyor, kendime yer yapıp öylece yatıyordum. En dayanılmaz, en berbat sarsıntılarda bile düşmüyordum yere. Böylesine bir rahatlığı ya yemek yemek için dışarı çıktığımda ya da bacaklarımın uyuşukluğunu gidermek amacıyla kıç üstünde volta attığım zamanlar feda ediyordum yalnız. 24 saatin 18 saatinde yatıp okuyordum durmadan. Margaret ne derse desin kitap gibisi yoktu yine de. Yıllardır kurtulamadığım bedensel ve ruhsal sıkıntılarım son bulmuştu nihayet. Geminin burnunda yatıp kalkan gemicilerin hali bir alemdi. Vada'nın demesine göre çalışma süresince giydikleri yarı donmuş ıpıslak giysilerini yatarken çıkarmıyorlar, öylece yatağa girip zımarıyorlardı hemen. Ben de tutmuş halimden yakınıyordum hala. Kupkuru bir yatakta sıcacık yatıyordum üstelik. Bay Mellier'in söylediği o deniz çıbanı denilen bulaşıcı çıban hemen bütün gemicilerin canına okur olmuştu. Elleri, bilekleri, kolları sıvama yaraydı. İçi dönüyordu insanın bakınca. Bir yığın gemicinin güvertede iflahı kesiliyordu çalışmaktan. Bunlar gizli gizli sıvışıp yataklarına kapağı atıyor, birkaç gün çıkmıyorlardı oradan. Tabii öbür arkadaşlarına kalıyordu bu sefer bütün işler. Onlar da geliyor, sille tokat kaldırıyordu uyuyanları. Andy Fay ile Mulligan Jacobs'taki dayanma gücüne şaşmış kalmıştım ben. Bu insan posaları bunca şeye nasıl katlanıyordu ölmeden? Dahası içinde yaşadığımız o buz tutmuş cehennemde kendilerine verilen emirleri nasıl tutuyorlardı kuzu kuzu? Şöyle mi düşünüyorlardı acaba? Çile arkadaşlarıyla birlikte kendi yaşamları için savaş veriyorlardı hepsi. Arkadaşlarından biri cızlamı çekerse hepsi için ölüm demekti bu. Ya da doğuştan tutsaktı bunlar, ruhları böyleydi. Şunu şöyle yap diye emir alınca baş kaldıracak gücü bulamıyorlardı yüreklerinde. Şurası gün gibi açıktı ki 8 gün sonra Seattle'a vardığımızda Hornburnu'ndan geçen başka gemilere gönüllü olarak gireceklerdi. Akıl almaz bir şeydi bu. Margaret'in demesine göre tehlike bir yol geçti mi o saat unutuveriyordu bunu gemici milleti. Bay Pike da aynı düşüncedeydi. Pasifik'e varıp da ipek gibi alize rüzgarlarıyla karşılaşınca gemiciler Hornburnu ile cebelleştiklerini akıllarına bile getiremeyeceklerdi artık. Durum böyle olduğuna göre yani bu Allah'lıklar için gelecek dediğimiz şey içinde yaşadıkları günün dışına taşmadığına göre hallerinden yerlerinden mutlu oluyorlardı tabii. Şu bu bir yana ödlek tabansızdılar hepsi. Hayvanca ahmakça bir korku içindeydiler. Alınlarının yazısı gibi bir şey olmuştu bu. Anlatayım da dinleyin hele. Geçen gece 2 sularındaydı saat. Bay Mellier'in nöbeti vardı dışarıda. Gözümü bir türlü uyku tutmuyor. Boas'ın İlkel İnsanda Düşünce Yeteneği adlı kitabını okuyordum. Başımın üstünde ayak sesleri falan işittim birden. Gemi yelkenlerini azaltmış, yol almamak için rüzgara vermişti başını. Nöbetteki gemicilerden kıç üstünde ne gibi bir halt karıştırdıklarını kendi kendime sorarken bir başka ayak sesleri daha duydum aynı yerde. Öbür bordanın gemicileriydi bunlar da besbelli. Kimsenin halatlara falan asıldığını duymuyordum. İsyan falan mı var acaba diye düşündüm bir ara. Sonra ses mes kesildi, çıt yoktu, meraktan ölecektim. Denizci çizmelerimi, koyun derisi ceketimi, yağmurluğumu, eldivenlerimi hemen geçirip kafama da muşamba başlığımı taktıktan sonra kıç üstünde aldım soluğu. Bay Pike benden önce gelmişti bile. Kaptan West böyle kötü berbat havalarda her zamanki odasında yatmıyor, gerektiğinde her an hazır olabilmek için harita odasında uyuyordu. O da kalkmış kapının önünde duruyordu ayakta. Odanın ışığı gemicilerin korkudan allak bullak olmuş suratlarını aydınlatıyordu. Charles Davis, Andy Fay, bir de Mulligan Jacobs'ın dışında bütün gemiciler oradaydı. Kaptan West, ne oluyor Bay Pike diye sordu. İkinci kaptan daha karşılık verecek zamanı bulamadan Bert Ryan, şeytan girdi gemiye kaptan dedi alaylı alaylı. Bert Ryan denilen her gelenin bir takım şeyleri gırgırı alır gibi konuşması yüreğindeki korkuyu saklayamıyordu ne ki. Olduğundan daha gözü pek görünmek istiyorsa da beceremiyordu. Larry öylesine korkmuştu ki sirkte kendisine sopa sallanan bir maymun gibi elini gözünü oynatıyor, dişlerini gıcırdatıyordu. Elini kolunu oynatarak karanlıktan çıkmak, harita odasının aydınlığına girmek istiyordu. Yunanlı Tony de perişandı. Bir takım ne olduğu anlaşılmaz dualar mırıldanıyor, istavroz çıkarıyordu durmadan. O ne yaparsa öbür iki İtalyan, Guido Bombini ile Mike Coprini de aynı şeyi yapıyorlardı. Arthur Deacon da Yahudi Chance da sıfırı tüketmişlerdi adeta. Birbirlerine yaslanmışlar, ayakta durmaya çalışıyorlardı. Yaşına göre fıçı gibi şişman olan Bob zır zır ağlıyor, canlı cenaze dedikleri o sırık boylu Bori tir tir titreyerek hıçkırıp duruyordu öyle. Yürekler acısıydı halleri. Burundaki gemicilerin şahı Tom Spink'le Maltalı Badawad'ın dışında ne kadar gemici varsa güvertenin karanlığına arkalarını dönüp ışığa biraz daha yaklaşmak için var güçleriyle çaba gösteriyorlardı. Korkudan ödleri patlayan bu tabansız heriflerden öylesine iğreniyordum ki anlatamam yani. Sallanıp duran kıç üstü güvertesine toplanmış bu yarı insan yarı hayvan yaratıklara baktıkça öğüresim geliyordu. Dünyada böylesine tiksinç, böylesine berbat bir manzara olamazdı daha. Şöyle göz açıp kapayıncaya kadar tanrı falan olsaydım eğer, bunları o saat öbür dünyaya postalayıverirdim. İçlerinden bir tekine acır, onu bağışlardım yalnız. Faun'du bu. Işıl ışıl parlayan yaş içindeki gözleri ne olup ne bittiğini anlamak için tek tek inceliyordu oradaki suratları. Bay Mellier'a baktım şöyle, katil. Şu ya da bu olabilir. Bay Pike'dan ödü kopabilirdi ama ödlekliğinden donuna sıçmıyordu hiç olmazsa. Gemicilerin paniğe kapılıp kıç üstüne doluşmaları karşısında nöbetini bırakmamış, gerek Kaptan West'e gerek Bay Pike'a ne yapacağını, nasıl davranacağını falan sormaya gelmemişti. Elsinore'un yaptığı yalpaya uyarak bir öne bir arkaya düzenli biçimde sallanıyor, alaylı alaylı manzarayı seyrediyordu. Kaptan West Bert Ryan'a ''Şeytan ne yapmış? Ne yapmış?'' diye sordu. Sinsi sinsi güldü Bert Ryan. ''Bay Pike cevap versene kaptana!'' diye homurdandı. İkinci kaptana bakan haydutun gözlerinden ölüm ışığı gibi bir şey gelip geçti öyle. Sonra Kaptan West'e dönerek ''Bilmiyorum hiçbir şey kaptan'' dedi. ''Yanına yaklaşıp bakamadım. Nah upuzun bir boyu vardı, bütün gördüğüm bu.'' Bill Quigley, doğru vallahi kaptan diye girdi söze, balina kadar vardı şöyle, gergeden kadar. Bir de ne göreyim, burun buruna değil miyiz? Hemen yağladım tabanları oradan. Arkamdan seyirttiyse de yetişemedi. Larry, vallahi dediği çok doğru kaptan dedi, bu şeytan var ya, ortadaki gemici odasına küt diye çarpmadı mı kıyamet koptu sandım. Kaptan West sakin sakin gülümseyerek, biraz abartıyorsun gibime geliyor dedi. Sonra Bay Pike'a dönüp, ''Lütfen geminin burnuna gidip şu şeytanla bir konuşun bakalım.'' dedi. ''Enseleyip iple bağlayın, sonra sıkı sıkı, gün doğar doğmaz gelip bakacağım ben.'' Bay Pike, ''Olur kaptan.'' dedi. O an Kipling'in şu dizeleri çınladı kulağımda. Kadından da erkekten de, şeytan da tanrıdan da, korkmayalım hiçbir şeyden, hiçbir yerden. Bay Pike denizden gelen su serpintilerinin kırbaçladığı karanlığın kalın duvarından geçe geçe Elsinore'ün burnuna doğru yürüdü. Bay Mellier'le ben de takıldım arkasına. Gemicilerden hiçbirinin bizimle gelecek yüreği yoktu. Ortadaki gemici odasına yaklaşırken şar diye iyi bir duş aldık. Bunu düşünürken bile titriyorum hala. O kadar çabuk giyinmişim ki doğru dürüst bağlamamışım bile yağmurluğumu boynuma. İçime su gire gire sucuk gibi oldum. Biz öyle yürüyüp dururken güverteye fırlatılan bir şey gemici odasının dış duvarına çarpıp büyük bir gürültü çıkardı. Bay Pike ha ha ha diye güldü. Şeytana bak sen, işi oyuna döktü iyice. İkinci kaptan elindeki elektrik lambasıyla atılan şeyin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Işık bacaklarımızın arasında dönüp duran ak köpüklü karanlık suyun üstünde gezindi bir iki. İşte orada diye uludu Bay Pike. Ama tam bu sıra Elsinore'ın burnu gür diye girdi sulara. Üstten boşanan suların altında bir süre durup üçümüz de var gücümüzle sıkı sıkı tutunduk oraya buraya. Suların içinden çıktığımızda güverteye toz atılır gibi bir şey oldu öyle. Geminin burnu havaya dikilirken Bay Pike'ın tuttuğu ışıkta güvertede yuvarlanıp duran kapkara ne olduğu belirsiz bir şey ilişti gözüme. Elsinore'ın burnu yeniden sulara gömüldüğünde Bay Pike'la Bay Mellier yerlerde sürüklenip duran bir ara kendi üstlerine doğru gelen o şeyin üstüne atıldılar. Ezileceklerdi az kalsın, yana attılar kendilerini. O an deniz suları üstüme boşanmış iki adamı göremez olmuştum. Ama Bay Pike saldırdı yine de. Şeytana benzeyen şeyi yakalayıp bir iple sardı sarmaladı. Bay Mellier de geldi yardıma. Esrarengiz şey kımıldamaz oldu. Bunun neyin nesi olduğunu anlamak için yanına vardım. Elektrik lambasının ışığında koca bir fıçı çarptı gözüme. Üstü yosunlarla sedef gibi akpak midyelerle doluydu. Bay Pike 40 yıldır denizde bu fıçı bence dedi. Yosunların, midyelerin şu büyüklüğüne bakın hele. Dolu içi dedi Bay Mellier. Amma dayanmış meşe ağacı. Öyle sanıyorum ki su falan değil içindeki. Fıçının orasından burasından tutup iki adama yardım edeyim dedim. Neyime gerekti benim yardım vardım? Midyenin keskin yanına değen elim hart diye kesilmez mi? Eldivenlerim de vardı üstelik. Bay Pike en alasından şarapla dolu bunun içi herhalde dedi. Öyle doğuyor yüreğime. Sabah olsun eğiliriz bu işin üstüne adam akıllı. Delik melik açacak zaman değil şimdi. Nereden geldi ki bu böyle diye sordum. Yıllar yılı dalgaların elindeymiş bu Bay Parthurst. Sonra onlardan biri armağan etti bunu işte. Bay Mellier dilini şapırdatarak zamanla ne olmuştur o biliyor musunuz dedi. Yeme de yanında yat. Gemicilerin odasına kadar gittim. Korkudan kapıyı bacayı kapamak akıllarına bile gelmemişti. Tavana asılı durmadan tütüp duran minnacık berbat bir lamba ışıtıyordu odayı. Dizlerime kadar su içindeydim. Hayvanı koysan yaşamazdı yani. Andy Fay üstteki yataklardan birine yatmış hiç istifini bozmadan o gök gözleriyle beni süzüyordu. Doğru dürüst rendelenmiş, yağlı yağlı tahtalardan yapılmış, kaba saba bir masanın üstünde duran Mulligan Jacobs, piposunu içiyor, suyun içindeki çizmelerini sallıyordu habire. Beni görür görmez hamur gibi olmuş, sayfaları birbirinden ayrılmış, suyun orasında burasında yüzen bir takım kitaplar gösterdi bana. Kitaplığımdan geri kalanlar, işte bunlar Bay Parthurst dedi. Şu Byron'a bakın hele. Emil Zola, Browning, Carlyle ve Shakespeare'le birlikte dolaşıyor suyun üstünde. Yürekler acısı yani. Elsinore o an sancak tarafına yatmış, gemici odasında ne kadar su varsa boşalmıştı dışarı. Beni de sürüklemişti tabii. Suların içine düşmüş, altüst olmuştum. Ayağa kalkar kalkmaz başladım yuttuğum tuzlu suları çıkarmaya, aptala dönmüştüm. Soluğu geminin kıçında aldım hemen. Yolda yuvalarına dönen sürüyle gemiciye rastladım. İçleri rahatlamıştı artık. Üstümü başımı kurutmak, oramı buramı ovuşturup biraz ısınmak, şöyle yatağa serilip bir parça ense yapmak için yıldırım gibi kamarama indim. İlker İnsanlar'da Düşünme Yeteneği adlı kitabı elime alıp kaldığım yerden başladım okumaya. Şöyle 15 dakika olmamıştı ki kafamın üstündeki o alışık olmadığım ayak seslerini yeniden duydum. Giyinip çıktım kıç üstüne. Gemiciler yine toplanmışlardı orada. Birincisinden daha kötüydü durumları. Allak bullak olmuşlardı, perişandılar. Hep bir ağızdan bağırıp çağırıyorlardı. Ben geldiğimde Bay Pike "kapayın çenenizi be" diye bağırdı. "Tek tek konuşsanıza, derdinizi kaptana anlatın gidin de." "Bu seferki öyle fıçı mıçı değil kaptan" diye söylendi Tom Spinks. "Sizin gibi benim gibi yürüyor tıpış tıpış, kolları bacakları var. Şeytan falan değilse eğer denizde boğulmuş birinin ruhudur. Allah canımı alsın ki. İnsan gibi aynı, gözlerimle gördüm. Tıpkı insan ya da insanmış fi tarihinde." Richard Geller, "iki kişiydiler kaptan" diye girdi söze. Tom Spink, "benim gördüğüm tıpkı tıpkısı da Petro Marinkovic'e benziyordu" dedi. "Şu ölüsünü denize attığımız var ya, o işte. Hık demiş burnundan düşmüş sanki." Geller, "öbürü Jasper Sand'ı" diye konuştu. "Sizi nasıl görüyorsam şimdi onları da öyle gördüm işte." Nozep Murphy, "çok özür dilerim kaptan" dedi. "Bir tane değil tam tamına üç kişiydiler. O Sullivan'dı üçüncüsü. Şeytan meytan değil bunlar. Denizin bize gönderdiği eskiden ölmüş bir takım insanlar. İki kere iki dört bu. Dalgayla geldiler üst güverteden doğru. Bize doğru yürüdüler ayağa kalkıp yavaş yavaş sallanarak. İçmişler de zom olmuşlar gibi aynı. Sorensen gördü onlardan birini. Kolumdan tutup bana da gösterdi sessizce. Kendi gözümle gördüm valla. Önce birini sonra öbürlerini. Fıttırıyordu az kalsın gemiciler kaptan. Üç hayaleti görür görmez birbirine girdi millet. Kıyamet gününe döndü ortalık. Üçten fazlaydılar belki de, bir şey diyemem. Ben de öbürleri gibi arkama bakmadan yallah yağladım tabanları." Kaptan West bu laf kalabalığını tek bir davranışla durdurdu, tasalı tasalı. "Bütün bu sersemliklere bir kez daha son verdirin Bay Pike" dedi. "Olur kaptan" dedi Bay Pike. Gemicilere dönerek, "gelin benimle hepiniz bakalım" dedi. "Yardım edin de o üç şeytanı güzelce bir bağlayalım." Taş gibi duruyordu herkes. Çok ödlek olanlar geri geri çekildiler, hatta Bay Pike "Allah'ın belaları" diye homurdandı. Söylemek istediğini tamamlayamıyordu bir türlü. Birden geri dönüp yürüdü. Daha önce olduğu gibi biz de takıldık arkasına. Ama ne o köpüklü kara suyun dönüp durduğu güvertede, ne rüzgarın vınladığı başımızın üstündeki serenlerde, ne de koca koca dalgaların çıktığı üst güvertede Bay Pike'ın elektrik lambası hiçbir şey bulamadı. Bay Malayer gülerek, "üç hayalet kafa kafaya kalınca bizim yıllanmış şarabı içiyorlar besbelli" dedi. Ama fıçı bizim bağladığımız yerdeydi hala. "Bay Pike burada yoklar" dedi. "Burundaki tayfa odasına kapağı atıp orada gezindiler kuşkusuz." Denizden pat pat gelen dalgalardan elimizden geldiğince sakınmaya çalışarak vardık oraya. Bay Pike kapıyı ardına kadar açıp elindeki lambayı içeriye tuttu. Tavandaki sisli gaz lambasının ölü ışığı bir anda yutulmuş gibi oldu. Üç hayalet oradaydılar. Nosey Murphy doğru söylemişti. Üç taneydiler tam. Manzarayı gözünüzün önüne getirin şöyle bir. İki sıra ranzayla dolu, deniz durmadan yıkasa da 30 kadar gemicinin leş ettiği, tavanı alçacık odada boyları ortadan kısa üç adam denizci giysileriyle yan yana duruyorlardı ayakta. Kan revan içindeydiler. Elsinor'un inip kalkmasına göre dengelerini ayarlamayı iyi biliyorlardı. Üstteki yataklardan birindeydi Andy Fay. Yan gelmiş yatıyor, patladak içeri girenlerden ayırmıyordu gözlerini. Mulligan Jacobs yine öyle masaya oturup ayaklarını suya sokmuş, o üç tane ne olduğu belirsiz yaratığa bakıyordu ciddi ciddi. O da benim gibi hangi ırktan olduklarını falan düşünüyordu herhalde. Akdenizli de değillerdi, İskandinavyalı da kuşkusuz. Melez desem değil, zenci desem değil, sarı ırktan desem değildiler. Güneşin ve denizin yaktığı derileri onların beyaz olduğunu gösteriyordu. Ipıslak olmuş saçları sarı da değildi, kahverengi de. Renksiz gibiydiler adeta. Çok yakından bakınca kum rengine çalıyordu. Gözleri kedi gözü gibi yuvarlak sarıydı. Fal taşı gibi açılmışlar, bizi süzüyorlardı öyle. Korkutularak uyandırılmış uyur gezerlere benziyorlardı tıpkı. Fırtına göndermişti onları bize. Kıllarını bile kıpırdatmıyorlar, öylece duruyorlardı. Gülümseme falan hak getireydi suratlarında. Sessizliği ilk bozan Andy Fay oldu ağlamaklı bir sesle. ''Ne berbat, ne pis bir gece'' diye inledi. ''Gel de gözünü yum bu şeytanlarla yan yana.'' Mulligan Jacobs içten bir kızgınlıkla ''Bunlar da nereden çıktılar böyle be?'' diye omurdandı. ''Böyle rüzgarlı havada misafirliğe falan gidilir mi hiç?'' ''Bay Pike, dilin yok mu ağzında? Hangi cehennemden geldiklerini kendin sorsana.'' dedi. Mulligan Jacobs ''Elbet var dilim ağzımda.'' diye karşılık verdi. ''O dille size şunu söyleyebilirim ki tam bir Allah'ın ayısı moruksunuz siz.'' Ama çıngar çıkaracak zaman değildi hiç. Bay Pike duymamazlıktan geldi. Oracıkta gözleri dalıp gitmiş duran yeni gelenlere dönerek türlü dillerden bir takım şeyler sordu Tarzanca. Dil mil bildiği yoktu Bay Pike'ın kuşkusuz. Çat pat bir şey yumurtluyordu öyle. Hiçbirinden ses çıkmadı. Kafalarını bile oynatmıyorlardı. Alık alık baksalar da sevimliydiler. Yaralarından sızan, üstlerini başlarını berbat eden kandan da anlaşılıyordu ki insandılar basbaya. Bay Pike tükürür gibi bir tavırla ''Hollandalı bunlar be'' dedi. Dünyada yaşayan halklar konusunda pek bir şey bilmezdi Bay Pike. Kav çakardı. Kendi halkı olan Anglo-Saksonlar dışında 3 tane daha bilirdi. Zenciler, Akdenizliler, Hollandalılar. Eliyle şöyle bir şey yapıp 3 konağa gidip yataklarda yatmalarını bildirdi. 3 adam birbirlerine keyifli keyifli bakıp üst ranzalara usul usul tırmandılar. Yatmalarıyla yumdular gözlerini. Daha şöyle yarım dakika olmamıştı ki uyudular. 17. ayrımın sonu. Sayfa 216.